Ayrım 11. Düşünde görmüş gibi uyanıp dikeldi yatakta ertesi sabah. Fikret abiye niye gitmiyordu? Ülkeyi konuşacaksan esin kaynağıydı. Gördüğünden beri de aklındaydı adam. Mustafa'ya telefon açtı. Rabi de ağabeyinin genç yaşta ölümüyle kızı gibi büyüttüğü yeğeni Nazire Hanım'da kalıyormuş Fikret abi. Kendi kızına, damadına kafası biraz bozuldu mu oraya gidermiş. Bir saat kadar sonra arayıp akşam 4 gibi beklediklerini bildirirdi Mustafa. Adresi de verdi. Alandan sağdaki sokağa sapınca köşede bahçe içinde iki katlı. Kentin damarına ak bir örtü çekmişti geceki kar. Yollar çamurluydu. Şişman, iri yapılı, yaşlıca bir kadın açtı kapıyı. Nazire Hanım olmalıydı bu çatık kaşlı kadın. Oydu. Ayakkabılarını çıkarıp pabuçlukla dizili terliklerden birini ayağına geçirmesini sessizce bekledi doktorun. Elini sıkıp paltosunu alarak duvardaki askıya taktıktan sonra yandaki odaya buyur etti. Oda sıcaktı, borulu bir gaz sobası yanıyordu. Bir tekir kedi uyuyordu köşedeki minderin üstünde. Başını kaldırıp şöyle bir baktı içeri girenlere. Gözlerini tembelce kapatıp uykusuna döndü. Beğenmedi bizi, Esme'yi mi bekliyordun? Pencere önündeki minderli, yastıklı sedirde oturan Fikret abi kalkmaya davranmıştı. Bırakmadı doktor. Hemen yürüyüp tuttu elini. Dostça el sıkıştılar. O gülümseyen gözlerinin derinlerinden geliyormuş gibi tatlı ince sesiyle ''Hoş geldiniz doktor bey'' dedi. ''Çok sevindim. Çocuklara sordum geçen de. İyi misiniz, çalışıyor musunuz?'' dediler. ''Nasıl gidiyor?'' ''Nasıl mı gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Romanı mı soruyor bu? Çocuklar dediği?'' ''Sağlık sorunum yok'' dedi. ''Şimdilik iyi götürüyoruz. Sizin de iyi olduğunuzu söylüyorlardı, sağ olsunlar. Çok iyi yapmışlar ameliyatınızı.'' Mustafa'ya sormuştu bir kez. Bunun çocuklar demesi de odur. Fikret abi aldı gene. ''Evet'' dedi. ''Sağlık sorunum yok da yalnız çok geçimsiz oldum doktor bey. Daha doğrusu öyle diyorlar.'' Ne denirdi şimdi buna? Gülümser bir duralamayla sürdürdü Fikret abi. ''Sağa sola çatıyormuşum. Böyle bir dünyada çok yaşamak iyi değil. En yakınlarınızla bile uyumsuzluğa dayanmak güç. Hele benim gibi çenesi de durmuyorsa.'' Gözlerindeki gülümserlikle sözlerindeki acılığın uyuşamaması, geçimsizlik savını alaylı bir oyuna çeviriyordu sanki. Hiç de öyle bir izlenim almamıştı ilk geceki buluşmalarında. Çevre tapıyor gibiydi. Sorun evinin içinde belki olabilir. ''Kaç doğumluydunuz?'' Bir süre sessiz baktı Fikret abi. Hoşlanmıyor böyle sorulardan, belli ki bir kaçamak yol bulacak şimdi. ''1327'' dedi alçaktan, giz verir gibi. Biraz şaşırdı doktor. Kendi eski doğum tarihini geçirdi kafasından. 338. 1922 olduğuna göre 1911 doğumlu bu da. 89 demek. Epey ileride bizden. 90 bile olmamışsınız daha dedi. Yaşı bırakın. Dediğiniz gibi onurlu biri. Geçimsiz değil de geçimli mi olur böyle bir dünyada? Başkaları baksın sizinle iyi geçinmeye. Bir iki yuvarlak söz daha edecekti ki bu yakınmaları kanıksamış gibi sessizce dinlediği sandalyesinden kalkıp çay kahve sordu Nazire Hanım. ''Çay olsundu.'' Nazire Hanım çıkınca ''Birazdan Muhittin de gelecek.'' dedi Fikret abi. ''Sabah telefon etmiş o da.'' ''Kimdi Muhittin?'' çıkaramamıştı birden. Cin gibi bakan yaşlı adam ekledi. ''Dünyayı gezer.'' dedi. ''O gece biz ayrılmışız, o gelmiş. Üsküdar'daki evinde topladılar hani.'' Anımsamıştı doktor, o gece de sözü edilen ev sahibi demek, sevinmişti de. Merak ediyordu o olanı. Ediyordu da canı da sıkılmıştı biraz. Baş başa kalmayı yeğlerdi şu adamla. Çok şey vardı konuşacak. ''Ben sizinle eski günlerden açalım diyordum. Sıkılmasın da.'' ''Muhittin mi? Gider sıkılırsa, sık sık gelir sağ olsun. Eski günleri dinlemeye bayılır o da. Tatlı masallar onlar için.'' ''Siz Komünist Partisi'nde hangi yıllar bulundunuz eskilerde?'' Soruyla duralar gibi oldu Fikret abi, gözlerini doktora dikti. ''Ne eskisinde ne yenisinde hiç bulunmadım Komünist Partisi'ne ben'' dedi. Şaşırmış gibiydi doktor. ''Yoksa?'' ''Ne yoksası? Gizlemeye kalkışacak değil ya adam, demek girmemiş partiye. Peki girmemiş de?'' ''Girmek ne demek, baş belamız sayıyorduk öyle bir partiyi biz.'' Şaşkınlığı daha da artmıştı doktorun. Yaptığı etkiyi görmenin mutluluğuyla bir ara saklanmış alaylı gülücük gözlerine gelip oturmuştu yine Fikret abinin. ''Benim büyük eniştemin, halamın kocasının deniz lisesinden haylazlığı yüzünden kovulmuş bir kardeşi vardı. Doktor bey, Rüknettin abi. 30'da kurulan Merkez Bankası'na memur girdi Ankara'da. Her şeyi ondan duyup öğrendik biz ilk günler. Çocuk sayılacak gençlik günlerimde çok sofu dinciydim babaannemin etkisiyle. Cami cami dolanırdık Ramazanlarda sevap kazanalım diye. Lise sonda tanıdım bu Rüknettin abiyi. Kadrocuydu. Kadrocular başta Şevket Süreyya, peygamberiydi onun. Tanışıklığı da vardı sanıyorum. İsmail Hüsrev'le bir de. Kısa süre sonra ben de o yolda buldum kendimi. Komünistleri yabancı sayıyorduk. Sınıf kavgasını sokmayacaktık Türkiye'ye. Gazi Paşa başımızdaydı. Atatürk sonra oldu. Gazi Paşa'ydı o zaman. Dünyada benzeri olmayan sınıfsız yeni bir toplum kurmuştuk. 10. yıl marşını söyleyip imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz diye yeri göğü inletiyoruz. Dünyada örneği nasıl olurdu böyle bir şeyin? Türk'ün benzeri mi vardı ki dünyada? Bir Türk cihana bedeldi. Epey sonraları benim gözümü bir mühendis açtı asıl. Süreyya Bey, çavuş çıkarmışlardı yedek subayda. Komünistlere o da soğuktu, sosyalistim diyordu. Bizim o ayrımı da bildiğimiz yok o zaman. Sınıfsız olmaz dedi bana bir gün. Adını yasakladın diye sınıf kalkmaz ortadan. Nemlizade ile işçi Mehmet aynı sınıftan mı? Kandırıyorlar. Bir Türk de bir Türktür, cihana bedel medel, palavra bunlar. Allak bullak etti sinirlerimi. O günkü kafamla polise bildirsem mi diye bile düşündüm. Nasıl dayanılır herifin yediği naneye? Belli, vatan haini. Alaylı gülüşü yüzüne iyice yayıldı Fikret abinin. Benim annem Arnavut aslında, babam Kafkas göçmeni Gürcü. Ama Türklüğüme söz edildi mi bitti, tel kopuyor bende. Yeterince şaşırtıcı olduğuna inanmış gibi duralamıştı ki elinde çay tepsisiyle odaya giren Nazire Hanım'a şöyle bir göz atıp 50'lere kadar sürdü bendeki bu kafa doktor bey diye aldı gene. 50'de Türk İş kuruldu, kıyısından köşesinden içindeyiz biz de. Açıkça siyasete pek girmiyoruz, particilik yani siyaset dediğim işçilerle uğraşıyoruz ya, AK Partiliyiz. Uzatmayalım, 27 Mayıs'tan sonra sendikalar, işçi örgütlenmeleri gelişince çoğuları gibi biz de uyandık. Disk'in kuruluşunda bulunduk. Yaşam boyu öğrendiklerimiz bir işe yarar duruma ondan sonra geldi. Bize tüm belletilenler elimizde kalmıştı çünkü. Türk ol, ne bok olursan ol, sınıf da vardı, soygun da. Çevremde dolanıp durdular ya, ben Komünist Partisi'ne girmedim. Girenleri de görünce gizliliği gözüm yemedi açıkçası. Bir sorunumuz da olmadı onlarla. Halk Partisi'deki kaydım duruyordur belki de. İşçilerle çalıştım, ekmek kavgası dedik. Elimizden o geliyordu. Elimizden geleni de yaptık iyi kötü. Sevenlerimiz oldu, düşmanlarımız oldu. Dünya bu. Alçak gönüllülükle karışık alayına bir meydan okuma vardı özetleyiverdiği yaşam öyküsünde. Çaylarını yudumlamaya başlamışlardı. Fikret abi doktorun Aksaray'dan aldığı kestaneli pastayı övgüyle yemeğe koyulmuştu ki araba sesiyle yanındaki pencereye eğilip sokağa bir göz attı. Geldi dedi Muhittin, bizim deli torun. Nazire Hanım kalkıp karşılamaya çıkınca minderdeki kedi de isteksizce kalkıp çıktı ardı sıra. Erkek kediye benziyordu. Esme'ye niye sormadım erkek kedilere de mi düşman diye. Görürsem sorarım, Fikret abi sürdürüyordu. Bu oğlanın büyük babası Hidayet abi benden yaşlıydı. O beni kumara alıştırdı. Epey yıllar sürdü bu, güç kurtardım paçayı. Bizim topçular da babadan kalma, kulübe de gitti elden yalnız. Küçük bir kahvesi vardı Cibali'de Hidayet abinin. Esrar mesrar da içerlerdi orada. Çok da iyi yürekliydi. Kış günü sırtındaki paltoyu çıkarıp karşısına çıkan çulsuza giydiren türden. Bazı yanları ona benzer bu oğlanda ya, uyanıktır bu. Gülüyordu kapı açılıp da Nazire Hanım'ın ardı sıra içeri giren uzunca boylu, saçları aldına dağılmış gibi karışık, sırıtık bakışı Muhittin'i görünce yalancıktan serteldi Fikret abi. ''Hani dün geliyordun?'' dedi. Ses çıkarmadan yaklaşıp eğildi iki yanağından şapur şupur öptü Fikret abiyi Muhittin. ''Olmadı dedeciğim'' dedi, ''iş çıktı, kesin de söylememiştim. Bir iki aradım burayı, düşünemedim.'' Yalanın batsın. Herkesin telefonu düşüyor da seninki mi düşmüyor? Önünde olup biten hiç beklemediği bu karşılaşma biçimiyle baskına uğramış gibi oldu doktor. Büyük küçük herkesin Fikret abisine Muhittin dede demesi de az şaşırtıcı değildi. Söylenenlere hiç aldırmadan tanıştırıldığı doktora dönüp elini sıkarken ''Doktor abimizi tanımaktan çok mutlu oldum'' dedi Muhittin aynı gülücüklü yüzle. Sözü hemen aldı Fikret abi Muhittin'i göstererek ''Çevrede dolanan partili komünistlerden biri de buydu işte'' dedi. ''Bunun peşinden mi gideydim?'' ''Sana peşimizden git diyen kimdi ki dedeciğim? Önümüze geç'' dedik. Yalancıktan bir sertelmeyle gözlerini Muhittin'e çevirdi Fikret abi. ''Aptaldık biz çünkü'' dedi. ''Önünüzden yürüyelim, siz de arkamızda oyununuzu oynayın gizli gizli.'' Bir kahkaha attı Muhittin. ''Siyahat set dediğin de bir tür kumar dedeciğim. Bunu sen bizden iyi bilirsin. Elini gizli tutacaksın.'' Gerçekten anasının gözü olan bu. Devrimci kavgayı da politik kumar diye alıyor. Oyunu kendisi için oynamış belli ki herif. Sakladığı da yok. Yadırgatmıyor da. Sinsice iğnelediği Fikret abi sinirlenmiş gibi. Belli işte dedi. Kumarbazın torunu kumarbaz olur. Saygılı görünümde başını eğip evet dedeciğim diye karşılık verdi Muhittin. Hadi oradan. Kumarcı Hidayet'in torunusun sen. Dedeciğim dedeciğim deyip durma bana. Baş üstüne dedeciğim. Nazire Hanım çelik termostan çayları yenilerken gülüşüyorlardı. Fikret abinin gizler gibi yaptığı sevecen yüzü de bir gevşemeyle çıkmıştı ortaya. Yenilip içilirken konuşma günlük olaylara kayıyordu ki en son gittiği Küba'dan söz etmeye başladı Muhittin. Halkını çok sevmişti, tam ona göre bir ülkeydi Küba. Kuşkuları da vardı doğrusu. Yoksulluğu bölüşerek mutluluğu aramanın sonu nereye varırdı? Kumarhaneleri, kerhaneleri, batakhaneleri ünlüymüş eskilerde. Bir tek tütünleri, şekerleri vardı şimdi. Pazarlayacakları bu ürünler dışında her şeyin kökünü kazımıştı geçmişte tekeller. Doların saldırısına ne kadar direnebilirlerdi bugün? Bütün işler dolarla dönüyordu sokakta. Çocuklara bayılmıştı Küba'da özellikle. Ne büyük mutluluktu o ülkede çocuk olmak. Kadınlar özgürdü, hem gerçekten özgürdü. Muhittin'in canlı, renkli, sırasında aşırı coşkulu anlatısına karşın duyduğu ilgi azalmaya, giderek yok olmaya başlamıştı doktorun. Bu arada çalan cep telefonunu kısa bir iki sözcükle yanıtlayıp kimse de sıra bırakmayan konuşmalarına döndü Muhittin. Bugün Havana'da devrimle kurtulup mutluluğa erişmiş, başka ülkeler üzerine geçmişti, o kadar çok şey dinlemiş, kendisi de o kadar çok şey anlatmıştı ki, hangi döneminden olursa olsun, varsın en acısından olsun, geçmişi, bugünü, yarınıyla buralardan, salt şu ülkeden söz edilsin istiyordu artık. İyice iticiydi konuşmalar, kalkmayı istedi kalkamadı, ayıp olacaktı şimdi. Biraz diretince de günü unutmuştu kanıksamış gibi, kendini tutamıyor, bir yana kilitlemeye çalıştığı geçmişine kayıp gidiyordu istencini yitirerek. Bir günler coşkuyla yaşadığı tüm eski olaylar şimdi kulağına çarpıp duran sözcüklerin çağrışımıyla yeni yorumlar, yeni çözümler beklentisi içinde dikiliveriyordu karşısına. Ne gereği vardı ki tek tek elden geçirip yerli yerine oturtmuştu onları. Sosyalist Küba üstüne anlattıklarının belli ki kıyıcığında şu Muhittin. Gözlemlerini anlatıyor yarım yorum. Biz özlemlerimizle ateşin ortasındaydık, yüreğimizin tümüyle konuşuyorduk. Bugün de öyle konuşuyorsun. Bırak beni kandırmayı da kendine bak. Ben de kıyısındayım bugün. Ateş neredeki ortasına atayım kendimi? Evet, ateş neredeydi? Yeni hırsızlarla dönek devrimcilerin ortakça salıncaklar kurduğu baş döndürücü bir dünyada kararmasına tanık olduğum eski ateşi kurtarayım derken pislikleri unutmaya çalışmaktan başka ne yapmıştım ben? Burnu havalarda devrimci ağzını bozup bir zavallı kıza sövüp saydın utanmadan. O acının üstüne çıkmaya çalışıyorsun şimdi. O senin kuruntun. Ne acı çektim o şıllık kız için, ne de o acıdan kurtulmaya çalışıyorum. Bir sürü ayıp, çirkin sözcüğü utanıp sıkılmadan hem de gözümün içine bakarak sıralayan o kız mı zavallı? Anımsadıkça yüzüm kızaracak neredeyse. Herkesi kendine sevgiyle bağlayan Fikret abi dedikleri şu çelimsiz yaşlı adamla geldiğinden beri çenesi durmayan dünya gezgini Muhittin çok daha önemli şimdi benim için. Sözün başında güzelce anlattı Muhittin, bilerek bilmeyerek ayrı yollarda kumar oynamışlar. İkisinin de hiçbir alıp vereceği kalmamış o günleriyle. Kazandıkları, yitirdikleriyle yaşayıp gidiyorlar. Sen de öyle yapsana. Elimden gelir mi ki? Çalışmayı düşünüyor musunuz doktor abi? Uyanır gibi baktı Muhittin'e. Hayır, düşünmüyorum dedi. Bizim doktor arkadaşlar var. Talimhanede bir büyük yapı aldılar ortak. Onartıyorlar. Büyük bir tıp merkezi kuruyorlarmış. Onun da payı varmış kuruluşta. İster doktor ister yönetici olarak doktor abi de... Sağ olun dedi. Çalışacak gücüm kalmadı. Gerçekten güçsüz duyumsamıştı kendini söylerken. Aslanlar gibi görünüyorsunuz abiciğim. Herkesin Fikret abisine dede diyen Muhittin'in kendisine abi demesini yadırgar gibi oldu. Sırıtık yüzüyle aslan deyişine de gülecekti. Bu aslansın kaplansın sözcüklerine yazık etmeyin Muhittin Bey dedi. Biz o yaşı çoktan geçtik. Kahkahasına da alışmıştı Muhittin'in. Söze Fikret abi karıştı incecik sesiyle. Doktor Bey kitap yazıyor dedi. Sizinle mi uğraşacak? Söylediğini duymamış gibi pencereden dışarılara bakıyordu Muhittin. Kar serpelemeye başlamıştı gene. Ben izin isteyeceğim dedi doktor. Daha ne yapacağımız belli değil. Kitap yazmak zor iş. Bakalım. Doğruluyordu ki Muhittin de toparlandı. Benim de kalkmam gerek dedeciğim dedi. Doktora döndü. Sizi de bırakayım isterseniz gideceğiniz yere. Çıktıklarında lapa lapaya dönmüştü kar. Bütün üstelemelerine karşın kalkıp konukları oda kapısına kadar yolcu eden Fikret abi yaklaşmış camdan bakıyordu. Muhittin'in arabasına binip evin önden ayrılırlarken onlar da bakıp el salladılar. Ortalık kararıyordu. Yeniden kar tutmuş çamurlu sokaklarda koşturan akşam kalabalığı, sallanıp duran cam sileceğinin arkasında bir yenilgiden kaçıyor gibiydiler. Karşılaştıklarından beri ilk kez suskun gördüğü Muhittin'e dönüp gülümsedi doktor. ''Şu pis sokaklardan kurtuluş ne vakit? Bu kez yolculuk ne yana?'' ''Hiçbir yana'' dedi Muhittin. Bir kışkırtmaya karşı koymak istermiş gibi ekledi hemen. İstanbul'la derdim yok benim. Bir küçük sessizliğin ardından beklenmedik ciddi bir yan bakışla, benim derdim insanlarla abi, insanlarla dedi söyleşi kapısını aralar gibi. Ses çıkarmadı doktor, konuşacak biri çıkmıştı işte, başı insanlarla dertte biri hem de. Başı dertte olmayan kim var ki insanlarla? Sessizliği Muhittin bozdu. Siz görmüş geçirmiş birisiniz abi, biliyorum. Nice deneyimleriniz oldu. Biz de epey şey gördük. Gözü yollarda bir kısa sessizlikten sonra aldı gene. Şuna vardım ben dedi. Geçirdiğin deneyim bir boka yaramıyor. Yaşadığın her yeni olayın anahtarı kendi boynunda. Bu bildik sözlerin ne anlama geldiğini sezinlemişti ya. Tam algılayamamıştı gene de doktor. Özenli, edebi konuşuyor oğlan. Dedeciğim deyip durdu. Fikret abiyle paldır küldürmüş gibi konuşurken de gözünden kaçmamıştı bu. Her olayın anahtarı kendi boynunda. Doğal değil mi? Neresinden bulup alacağız olayın anahtarını, nasıl kullanacağız? Onu kazandırır deneyimler, yararlanmasını bilmişsek. Yok bu adam öyle bir belirginlik olmaz yaşamda. Her olay başına buyruk geçer gider diyorsa. Anarşist mi yani? Sorsana. Anarşist misin sen oğlum diye. Ne kitabı yazıyordunuz siz abi? Uyanır gibi oldu doktor, gülümsedi. Daha bir şey yazdığımız yok dedi. Bir söz ettik, duymayan kalmadı. Roman yazacağız bakalım. Düğmenin çevrilmesiyle aydınlığa kavuşmuş gibi başını salladı Muhittin. Anımsadım dedi. Suatlar konuşuyorlardı. Bir roman çıkmış. İnan mı ne? Güven. Tamam güven. Ben çoktandır roman maman okumuyorum. Okunacak bir şey de pek çıkıyor mu bilemem. Tam kavşağa gireceği sıra arabayı hızla sollayan bir taksiye kızgın bakıp bir şeyler omurdanırken doktora döndü. Siz ne yana gidiyordunuz abi? Sizin yolunuz nereden geçiyor? Siz söyleyin, benim yol her yerden geçer. Sağ olun dedi doktor. Beyoğlu'na çıkayım bir sinemaya filan diyordum. Tamam dedi Muhittin. Taksim hemende. Deminki gergince konuşmalardan sonra o gülücüklü yüzü gene yerine oturmuştu Muhittin'in. Hadi benimle gelin abi dedi. Verilmiş bir sözünüz yok belli. Yok da bilmem ki. Neyi bilecektiniz? Tedirginlik vermeyeyim. Enayiyim ben çünkü. Tedirginlik verecek birini çağıracağım. Bir kahkaha patlattı, doktor da güldü. Nereye gidiyoruz? Onu ben de bilmiyorum. Hele bir taksimi bulalım. Ses çıkarmadı doktor. İyi mi olmuştu bu oğlana uyması? Daha kendisi bilmiyor gideceği yeri, beni çağırıyor. Sen de inandın. Saklasa da sevinmiş de takıldığına. Şu kısa günlerin erken basan akşam karanlığı, çoktandır sürüp giden can sıkıntısının iyice kabarıp taşma saati demekti. Konuşacak birileri olacak, kötü mü? Kızla çıkıverirdi bakarsın. Bu çevrelerden de o da. Al bir tatsız olay daha. Saldırıya kalkışsa bile başımı çevirir giderim tek sözcük etmeden. Ettin edeceğini, diyeceğin ne kaldı ki? Ya onun dedikleri? İyi ya, bitmiş gitmiş demek. Biz ne diyoruz? Cep telefonu çalıyordu Muhittin'in. Açıp konuşmaya başlayınca şaşırdı biraz doktor. İtalyanca mı biliyordu bu? Bir iki konuşmadan sonra kapatıp doktora baktı sırıtarak. İspanyolca öğreniyorum dedi. Carmelia, İspanyol. Küba'dan mı? Önündeki belediye otobüsünü sollarken gülümsedi. Kaçmış Küba'dan, ben Belçika'da tanıdım. Fidel'in, komünistlerin yeminli düşmanı. Senin? Soruyu anlamıştı, sinsi bir gülücük dolaştı gene kalınca dudaklarının kıyısında. Ben komünist değilim ki düşman olsun bana dedi. Bir yılı geçti neredeyse, sevgilim sayılır artık. Dönüp duruyordu uzayan sessizlik. Niye takılmıştı bu oğlanın peşine? Herif dönecekti, kabadayı devrimci ağzıyla ne söylevler çekiyordu bu günler kim bilir. Bırak şu basma kalıp dönek sözcüğünü. O zaman çok inanıyordu sanki söylediklerine de. Dönmek bönmek değil. İyi söyledi Fikret abi. Kumar bunlarınki. Daha çok kazandırana geçtiler. Carmelia öylesine sövüp sayıyordu ki biraz da merakımdan gittim Küba'ya. Yüzüne gene o sulu gülüş yayılırken ekledi Muhittin. Az kaldı yeniden komünist olacaktık. Bir kahkaha atıp doktora baktı. İsteksizce gülümsedi doktor da. Korkma oğlum, senin gibi uyanıktan komünist olmaz desem buna basar şimdi gene kahkahayı. Telefon Belçika'dan mıydı? Bir an duralayıp yanıtladı Muhittin. Yo, Carmelia burada iki haftadır. Popçuları getirdiler. Müzik, dans filan. The Marmara'da kalıyorlar. Dansöz mü? Eskidenmiş. Kübalı olur da oynamaz mı? Doktora bir yan gülüş attıktan sonra ekledi. Uluslararası Sanat Organizasyonu ortaklığında. Japonca da içinde altı dil bilir. Havana'da barı varmış Batista döneminde. Son söz iyice itici geldi doktora. O rezil Batista döneminin orospusuyla pezevenk karısıyla eski komünist oğlanın ilişkisinden ona neydi ya? Oğlanın insanca duyarlılığını yitirmiş, umursamaz anlatışına katlanmak da kolay değildi. Roman yazacağım diyorsan katlanmayıp da ne yapacaksın? Önce kendin tanımazsan bilmediklerini, sevmediklerini, neyi anlatacaksın da kim dinleyecek seni? İyi, böyle avunup böyle savunacağız kendimizi demek. Bırak kasılmayı da o ki takıldığın herife gecenin tadını çıkar. Şuna bakın abi. Toparlandı doktor. Kıyısından girdikleri kentin tek tek gökdelenler fırlamış uzak görüntüsündeydi Muhittin'in gözleri. Viagra yutturmuşlar kenti dedi. Şu yapılara bakın. Nasıl da dikenmiş hepsi yırtık dondan çıkıvermiş gibi sıra sıra. Koçu, sabancısı sırt üstü yatmışlar ülkeye. Dimdik kaldırmışlar. Bayrağı diktiler. Depremden korkuyorlar şimdi de. Ses çıkarmadı doktor, gülmedi de. Muhittin de susmuştu. Arabaların akıp gittiği tünele dalmışlardı ki bozdu sessizliği. Siz kullandınız mı abi? Niyeyse irkilir gibi oldu doktor. Ne var irkilecek? Esmiş soruyor adam. Sen kullanıyor musun? Bir kahkaha attı Muhittin. Ben saklamam abi dedi. Bir iki kullandım. Biraz da meraktan. Beton gibi yapıyor namussuz. Ne var saklayacak? İlaç bu. 40 yıl aramız var neredeyse. Benim pek işim düşmüyor artık o yollara. Ok meydanına yaklaşırlarken lapa lapa karla yol sıkışınca arabayı araçlar arasından sıyırmanın derdinden başka her şeyi unutmuş görünüyordu Muhittin. Şişli'de yeniden başlayan tıkanmalarla dur kalk Taksim'e yaklaşıyorlardı ki ''Diyelim bu gece düştü işiniz, kullanır mısınız?'' dedi. Gene bir şaşalama geçirdi doktor. Sözü buraya getirecekti demek oğlan unutmamıştı. ''Ne olacak ki bu gece?'' Gene gülmeye başladı Muhittin. ''Nereden bileyim abi?'' dedi. ''Dünya bu, bakarsın bir şey olur.'' İvedi işlere gelemem, olunca düşünürüz dedi. Gülüşü kahkaya döndü Muhittin'in. İyi abi dedi, düşünün bakalım. Gerçekten düşünmeye başladı doktor. Zevzekliğinden mi konuşuyor bu herif böyle, yoksa bir şeyler mi döndürüyor? Ne döndürecek ki? Ne bileyim, bin bir türlü var şeytanlığın. Oluruna bırakacaksın dedik. Biraz da doktorluğundan gelen bir doğallığı onun da vardı bu konularda ya. Oğlanın ilk kez karşılaştığı birinin cinsel yaşamını böylesine kolayından, yüzsüzlüğün sınırını zorlar gibi sorgulayabilmesine şaşmaya başlamıştı. Şaşmaya mı başladın? Kızın ilk oturuşta sikişten söz ettiğini unuttun mu yoksa? Doğal olmayana doğallıkla el atanlardan bu da. Zeki de cinsel devrim yaptı ya, kapitalist dünya aptalı, zekisi açık içine düştü bu işin. Cinselliğinin kurcalanmasından tedirgin olmuştu gene de. Viagra'nın Amerika'da gürültüyle çıktığı günler Almanya'da yeni bırakmıştı işini. Kendi kullanmamıştı ya, yayınları izliyordu. Olup bitenler yüzünden yaşama küskünlüğe kalkışmamış da olsa uzak kalmış sayılırdı bu tür tatlardan. Yaşlılık döneminde bir ara aşırı denecek biçimde üstüne düştüğü de olmuştu. Ne yararı var şimdi gene geçmişi kurcalamanın? Acıktınız mı abi? Yo, bir şeyler yedik ya, tıkadı beni. Akşamları pek yemiyorum artık aslında. Karlara bulanmış Taksim alanında arabayı The Marmara'nın yan sokaktaki garaj girişine kıvırırken ben kurt gibi açım abi dedi Muhittin. Carmelia yukarıda lokantada olacak, bir şeyler yiyelim. Kızlar programlarını bitirince bize gideceğiz. Garaja girerken Duralay'ı bekledi. Carmelia paella yapacak bu gece. Siz yediniz mi hiç paella? Ha, yedim dedi doktor. İspanyol lokantasında yaparlardı. Böylesini yememişinizdir. Bir paella yapıyor bu kadın. Özel bir kapta pişer o değil mi? Var bende, İspanya'dan aldım. Arabayı garaja bırakıp asansörle lokantaya çıktıklarında Muhittin pencere önündeki bir masada içkisini yudumlayan, gözü kapıda bir kadına doğru gülerek yürüdü. Eğilip elini öptü. İspanyolca bir iki şey konuştular. Doktoru tanıttıktan sonra dönüp Türkçe, bu da karım abi dedi. Doktorun bakışından algılamış gibi, şaşırmayın hemen dedi. Carmelia'yı kısaltıp karım yaptım. O da bana muho diyor, oha der gibi. Benimki daha incelikli değil mi? Bir kahkaha attı, kadın da gülüyordu anlamış gibi. Oturdular, doktorun karşısındaydı Carmelia. Yanındaki Muhittin'e bir şeyler anlatıyordu İspanyolca. Kara gözleri, kırmızı meşli kara saçları, kırışıkları yanaklarının ardında gizlenmiş esmer yüzü, dolgunca gövdesiyle oldukça ilerlemiş yaşını güçlükle de olsa örtbas eden bir dişiliği vardı. İstediğiniz dilde konuşabilirsiniz abi Carmelia'yla, Almanca, İngilizce, Fransızca. Türkçe konuşmak isterim. Muhittin gülerek çevirince kadın da güldü, döndü doktora sevimli bir yabancı vurgulamayla, ''İyi akşamlar'' dedi. Gülüyorlardı. Yes I know dedi Carmelia. I have to learn Turkish. I will. Birkaç ay sonra görürsünüz dedi Muhittin. Şakır şakır Türkçe konuşur. Bir şeyi aklına koydu mu tamam. Aman ben İspanyolcamı ilerletmeden öğrenmesin. Dikilmiş bakan garsona haşlanmış sebzeyle peynir dedi doktor. Onlar da bir şeyler söyledi. Çın çınla başlattıkları kırmızı şaraplarını yudumluyorlardı ki, boylu boslu iki erkek gene uzun boylu, taş bebek gibi dört kız, altı kişi, masalardaki tüm başları kapıya çevirtecek biçimde yabancı bir dille cıvıldaşıp gülüşerek girdiler salona. "Geldiler," dedi Muhittin. Masadakileri hemen görüp onlara doğruldu gelenler. Muhittin'e baktı doktor, yerinden kımıldamamıştı. Carmelia gibi o da küçük bir el sallayışıyla selamlamış, gülerek bakıyordu gelenlere. Kızlar yaklaşıp Carmelia ile Muhittin'le İspanyolca bir şeyler konuştular, ayaküstü, aynı cıvıltılı bir sesle. Yakındaki boş masaya oturdular. Muhittin doktora döndü, "Bizimkiler," deyip açıkladı. "Çırağın Q-Bar'daki programı kaldırmışlar bu gece. Tepe başında Angelik'le çıkacaklarmış. 12'ye kalmadan burada olurlarmış. Doğru bize gideceğiz," dedi. Doktorun suskunluğundan çıkarmış gibi ekledi. "Kaygılanmayın, yeteri kadar yatak odası var bizde. Biz otele döneceğiz, siz isterseniz kalabilirsiniz. En iyi oda sizin. İsterseniz burada oda açtıralım size." Şarap kadehini kaldırdı gülerek. Doktor da sessizce bir yudum aldı, şarabından gülümsedi. "Sağ ol," dedi, "düşünmedim daha. İş ilişkiniz de var bunlarla." "Bir parça." Soru bekliyor gibiydi açıklamak için. Başıyla kızları gösterdi hemen doktor. "Ne yapar bunlar?" "Flamenco'dan tutun, tüm Güney Amerika danslarının en iyilerini yaparlar. Nicole bakın size bakıyor, gözüne kestirdi galiba. Şarkılar da söyler, pop, folk, her türden. Tek Portekizli burada o, babası Fransızmış." Gerçekten de masanın beri yanındaki kızıl saçları sarkancalı kadın takılmış gibi doktora bakıyordu. Genç görünse de 50'yi aşmış olmalı. Yüzü kırışıksız, düzgün, çektirmiştir. Çilli gibi, göz göze geldiler, gülümsedi. Doktor da gülümseyip başıyla selamladı belli belirsiz. Bunun da gözleri zeytin yeşili o kız gibi. Ama bu sıcak bakıyor, buz parçası değil. Kurt, her yaşta kurt.